İyi akşamlar sayın izleyicimiz ve dinleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Bu akşam bize A9 TV, Adıyaman Ağustu TV, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV, Beypazarı Seyran TV, Nevşehir Kapadokya TV, Ota TV Adana Çorum, Kanal 19, ART Amasya TV, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhan Süper TV ve Radyo, Adana CRT FM, Nevşehir Keyif FM, Uşak Egem TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Evet, Erdem Hocam ve Altı Hocam'la beraberiz.
Buyurun evet Erdem Hocam. Estağfurullah. İsterseniz münafıklardan bahsedelim inşallah.
İnşallah.
Münafıklar Allah'ın ayetlerde çok detaylı olarak bildirdiği insanlar. Münafıklar şu yüzden çok önemli üstünde durmamız. İman eden insanların karşısında iman etmeyenleri buluyoruz değil mi? Öncelikli olarak karşılıklı bir mücadele var. Ama münafıklar da bu mücadelenin içindeler. Ama iman edenlerin tarafındalar. Bu çok önemli. Yani iman edenlerin yanında kendilerini gizleyerek iman edenlerle mücadele ediyor münafıklar. Evet. O yüzden asıl tehlikeli olan, zahiren tehlikeli olan münafıklar oluyor. Yani müminlerin dikkat etmesi gereken asıl kişiler münafıklar oluyor. Çünkü münafıklar kendilerini tamamen Müslüman gösteriyor kendisine. Yani insanların kafasında hiç kuşku bırakmayacak şekilde iman ediyor gözüküyor. Allah'ın hükümlerini uyguluyor gözüküyor. Helal ve haramları çok titiz gözüküyor. Halbuki kalbi nasıl? Kalben iman etmiyor hiçbir şekilde. İşte ayetlerde geçen ifadelerinden anlıyoruz bunu. Değil mi?
Evet.
Diğer asıl iman edenleri düşük akıllı olarak görüyorlar. Ahirete iman etmiyorlar. Peygamberimizi bir zorluk ortamıyla karşılaştıklarında peygamberimizi ayakta bırakıyorlar. Ayette Allah buyuruyor. Hemen ticarete ve eğlenceye sökün ettiler buyuruyor Allah ayetinde.
Evet,
hemen peygamberimizin yanından, peygamberimizin dönemindeki münafıklar bir zorlukla karşılaştıklarında peygamberimizin yanından ayrıldılar. Ahir zamanda da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiriyor. Ahir zamanda da münafıklar çıkacaktır Hazreti Mehdi cemaatinden. Hazreti Mehdi aleyhisselamın cemaatinden. Ve bu münafıklar önceki toplumdaki münafıklara göre çok daha şiddetli olacaklar. Çünkü ahir zamanda deccaliyetin de bir artışı var. Ve münafıklar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildiriyor. Ahir zamandaki münafıkların deccalin peşinden gidişini bildiriyor. Gideceğini bildiriyor. Hepsi diyor bir demirin etrafında toplanan pas gibi hepsi Deccal'in etrafında toplanırlar buyuruyor Peygamberimiz. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Birçok hadis-i şerifte bildiriyor bize. Biz de o yüzden bu münafıkların karakterlerini çok iyi bilmeliyiz. Değil mi? Anlatmalıyız. Diğer evet. Mümin kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi bu tehlikeye karşı uyarmalıyız inşallah.
Evet. Çünkü Allah zaten değil mi Kur'an'da pek çok ayetinde bu münafık karakterinden bahsediyor.
Evet.
Ve özellikle üzerinde durduğu bir karakter. Peygamber Efendimiz de zaten hadislerinde üzerinde duruyor. Müslümanlar için gerçekten büyük bir tehlike. İmana yatkın olan insanlar var değil mi? Mesela onu daha iman etmemiş, dini henüz tebliğ almamış. Onlar için de aynı şekilde tehlike teşkil ediyor münafıkların tavırları. Ama Allah bize Kur'an'da çok detaylı bir şekilde bu münafıkların kirli karakterinden bahsediyor ki nasıl insanlar oldukları, hangi durumda nasıl tavırlar sergilediklerini Müslümanlar, Kur'an'ı okuyanlar zaten açık bir şekilde Allah orada bildirmiş. Nasıl bir ahlaki bozuklukları olduğundan, nasıl bir oyun ve düzen içerisinde hareket ettiklerinden, neyi amaçladıklarından Allah çok detaylı bir şekilde bahsediyor. Bu sayede samimi iman edenler zaten münafıkları teşhis edebiliyor ve ona göre de tedbirini alıyor. Biz de dediğim gibi Erdem Hocam özellikle bu karakterin, bu Allah'ın beğenmediği, çirkin gördüğü karakteri özellikle anlatıyoruz ki hem o karakterden üzerinde kimse barındırmaması için hem de bu tehlikeye karşı herkes çok uyanık ve dikkatli olsun diye inşallah.
Evet inşallah. Allah Nisa suresinin 61. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde o münafıkların senden kaçabildiklerince kaçtıklarını görürsün buyuruyor Allah. Bakın biraz önce söylemiştik yani münafıklar bir hemen zorluk ortamıyla karşılaşıldığında bakın burada bir çağrı var. Allah'ın indirdiğine ve elçiye gelin denildiğinde.
Evet.
Şimdi ayeti şerh edelim inşallah. Allah'ın indirdiğine buyuruyor Allah. Kur'an. değil mi? Vahiy. İşte Kur'an, münafık Kur'an'ı yeterli görmüyor. Dolayısıyla münafığa bak Kur'an yeterli, değil mi? Allah'ın indirdiğine gel denildiğinde münafık kaçıyor. Çünkü Kur'an'ın yeterliliğine yeterli olmadığını iddia ediyor haşa münafıklar. Değil mi? Bidatlarla, hurafelerle dini farklı şekilde göstermeye çalışıyorlar. Çünkü onların faydalanabilecekleri menfaat ortamı sadece bu şekilde onların anlattığı gibi bozulmuş farklı bir dini bir hayatta mümkün oluyor. Yani samimi bir şekilde, değil mi? Allah'ın indirdiği Kur'an'da anlatıldığı üzere yaşanan bir İslam münafıkların hiçbir şekilde hoşlarına gitmiyor. Çok rahatsız oluyorlar. Çünkü orada, değil mi, insan nefsine zorlanması var. Allah'ın imtihan etmesi var. Helaller, haramlar belli inşallah. İşte münafık böyle bir şeye girmiyor. Yani ayetleri, hükümleri uygulamıyor. Helalleri haram, haramları helal yapıyor. Haram da yapıyor. Yani haramları da arttırmaya çalışıyor diline eğip bükerek münafıklar. Bununla da amacı işte dine yeni ısınan insanları ya da dine yaklaşmaya çalışan insanları uzaklaştırmak dinden. Böyle bir amaçları var. Ya münafık herkesin kendi ahlakı gibi olmasını istiyor. O pis ahlakından tüm insanlarda o pis ahlakın bulunmasını ister münafık.
Evet.
Ve aynı zamanda ayette elçiye gelin denildiğinde buyuruyor Allah. Yani peygamberimize de sallallahu aleyhi ve sellem o dönemki münafıklar hiçbir şekilde, değil mi, itaat etmediler. Yanından uzaklaştılar. Çünkü itaat münafığa ağır geliyor. Yani münafık itaat edemiyor. Çünkü enaniyetli münafık. Münafık, değil mi? Allah buyuruyor ayetinde sürekli kendisini temize çıkarıp,
evet,
çıkaranlardan bahsediyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Şimdi münafık böyle. Sürekli kendisini temizlemeye çalışır. Hiç hata olmadığını iddia eder. Kendisinde hiç hatası olduğunu iddiar. Hocamız söylemişti. Haşa, değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ve haşa Allah'tan kendini üstün görüyor münafıklar.
Haşa.
Evet. Haşa. Baş kaldırıyorlar. Değil mi? Biz dini daha doğru uyguluyoruz. Biz daha doğru düşünüyoruz. Hep bu şekilde kalpleri hasta. O kalplerindeki hastalık da yavaş yavaş artıyor. Yine evet, Allah'ın dilemesiyle o kalplerin etrafında kabuk sarmaya başlıyor. Ve manen söylüyorum bunu. O kalplerindeki kabuk da gittikçe artıyor münafıklarda. Evet. Ve bir yerden sonra tamamen artık müminleri hedef alıyorlar. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hedef alıyorlar. Dönemimizde Hazreti Mehdi aleyhisselam'a hedef alıyorlar. Ki Peygamberimiz hadislerinde bildiriyor bunu. Evet. İnşallah.
Dediğim gibi münafıklar böyle kendilerince çok akıllı zannediyorlar. Akıllarını çok beğeniyorlar. Aslında bu Allah'ın onun akıllarını kapadığında bir delil olmuş oluyor. Çünkü Müslüman biri hiçbir zaman kendisini, aklını beğenmiyor. Değil mi? Allah zaten ayetinde bildiriyor. Her bilenden daha iyi bir bilen vardır diye buyuruyor. Hep tevazulu bir tavrı oluyor Müslümanın. Alçak gönüllü bir tavrı oluyor. Münafıkta bu özelliği görmüyorsun. Tam tersine çok kibirli, çok büyüklük taslayan, kendi hakkını beğenen, kendi bildiğinden başka doğru olmadığını düşünen ve onda da sabit fikirli. Asla geri adım atmayan. Yanlış olduğunu görse bile o enaniyetinden, o kibirinden, o büyüklenme tavrından dolayı asla geri adım atamıyor. Çünkü aklı kapalı. Ondan dolayı zannediyor ki öyle bir tavır sergilerse kendi böyle kendince büyütmüş olduğu o benliği zarar göreceğini zannediyor. Halbuki o akılsızlığından kaynaklanıyor. Zaten Allah onların mesela akılsızlıklarından dolayı Kur'an'ı anlayamadıklarını söylüyor. Mesela Kur'an'ı gerektiği gibi anlayamıyorlar. Ya da Peygamber Efendimiz'in bir sohbeti olduğunda, ortam olduğunda ne dedi diyorlar, değil mi? Mesela oradaki şeyini kavrayamıyorlar, derinliği, o imanını bir türlü anlayamıyorlar. Çok uzun bir süre belki Müslümanlarla beraber yaşıyorlar. Ama yine onlardaki derinliği, onlardaki o hakkaniyeti, Kur'an'ın güzelliğini bir türlü kavrayamıyorlar. İşte o akılların kapalı olmasından kaynaklanıyor. Kendilerine kadar kendileri akıl zannederlerse de gerçekte akılları çok kapalı. Ve Kur'an'ı çarpık yorumladığını söyledik. Kur'an'ı bilerek de çarpık yorumluyorlar. Hem anlamıyorlar hem de kendi menfaatlerine göre yorumlamaya çalışıyorlar. Değil mi? Allah bildiriyor onları, Kur'an'ı çarpık yorumladığını söylüyor. Mesela bununla ilgili ayeti okuyalım. Ali İmran suresinde 7. ayette Allah şu şekilde bildiriyor. Kovulmuş şeytana Allah'a sınırım. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Yani bir kısmın hükmü zaten belli olan, bir kısmı ise müteşabih olan diyor Allah. Kalplerinde kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumları yapmak için ondan müteşabih olanı uyarlar. Kalbinde kayma olan münafık karakterli kişiler olmadık yorumları yapmak için doğala ve fitne çıkarmak. Münafığın temel özelliği bu. Değil mi? Nifak çıkaran zaten anlam olarak. Fitne çıkarmak için oradan müteşabbi olanı uyarlar diyor. Kendilerince dillerini eğip bükerek mesela kendilerince bir yorumlama getiriyorlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez diye buyuruyor Allah. Ve devamında da ilimde derinleşenler ise biz ona inandık tümü Rabbimizin katından derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt almaz, alıp düşünmez diye buyuruyor Allah inşallah. Münafık tamamen kendine göre. Deminden bahsettik mesela bir zorluk ortamına giremez münafık. Allah ayetini buyuruyor yakın bir yer ve orta bir sefer olsaydı seni izlerlerdi diyor. Ama kendi çıkarlarına uygun olmayan bir ortam olduğunda hemen ondan uzak duruyor ve yine kendince bir yorumda bulunuyor. Ne diyorlar mesela? Bu sıcakta mücadele edilmez deniyor. Diyorlar kendince. Evlerimiz açık diyorlar. Değil mi? Bir bahane. Mutlaka yani bir bahane üretmeleri gerekiyor. Kendince de vicdanlarını rahatlatacak bir bahane bulmaları gerekiyor. Makul gibi gözüken. Halbuki bütün Müslümanların birlikte yapmış olduğu bir mücadele ortamına girmemek zaten başlı başına oradan karşılığını gösteren bir şey. Ve ona da kendince bir bahane uyduruyor. Deminden dedin Erdoğan Hocam. Bu dönemde de mesela Peygamber Efendimiz döneminde olan münafıklar, münafıklar her dönemde var. Müslüman toplumun olduğu her dönemde mutlaka var zaten. Özelliği zaten samimi iman eden topluluktan çıkmış olması. Bu dönemde de ahir zaman zaten inşallah Allah'ın izniyle. Ahir zaman olduğunu nereden biliyoruz? Peygamber Efendimizin hadisleri var değil mi? Ahir zaman alametlerini Peygamber Efendimiz söylüyor. Beş beşe bütün o alametler çıkmış durumda bu dönemde. Bu dönemde ahir zaman olduğuna göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam da inşallah bu dönemde var. Ve Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam döneminde de münafıkların olacağını, hatta çok azgın münafıkların bulunacağını söylüyor. Bu dönemde de aynı şekilde Peygamber Efendimiz zamanında olduğu gibi bu münafıklar kendilerince Kur'an'ı çarpık yorumlayarak, olmadık bahaneler üreterek, değil mi? Yapılması gereken fikri mücadeleden kendini uzak tutarak, yapılmamasını teşvik ederek, yapanı engellemeye çalışarak kendilerince bahane üretip insanları da bunu yaymaya çalışıyorlar. Kendilerince tabii ki. Mesela dün de bahsetmiştik. İslam birliği, İttihat-ı İslam. Değil mi? Mesela Müslümanlar için zaten farz olan konu Allah Kur'an'ında bildiriyor. Birlik olmadan zaten o güzel ortam, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği adalet, barış, gerçek demokrasi, özgürlük, ferahlık hem ekonomik anlamda hem manen hem madden gerçekleşmesi mümkün olmuyor. Bunun olması şart olan bir şey. Kendilerince bunun olmaması gerektiğini ya da bunun olsa bile bu dönemde değil, bundan yıllar sonra, yüzyıllar sonra olması gerektiğini söylemeli. Mesela kendilerince bir yorum çıkarmış oluyorlar. Halbuki zaten Peygamber Efendimiz belirtiyor bu dönem olduğunu, bütün alametleri tek tek söylüyor. Biz de bakıyoruz son 20-30 yıl içerisinde bu alametler arka arkaya gerçekleştiğine göre bu kutlu dönem içerisinde olduğunu görüyoruz. Ona binaen de bu mücadelenin yapılması gerekiyor. Fikri bir mücadele dönemi var inşallah. Değil mi? Deccaliyetten bahsettik. Deccaliyetin o yaymış olduğu Darwinizm, materyalizm, o ateist felsefenin hepsine karşı bir mücadele yapılması gerekiyor. Bu da fikri bir mücadele. Bu fikri mücadele içinde olmak, bu fikri mücadeleyi desteklemek zaten Müslümanın görevi inşallah. Bunu yok sayıp tam tersine aynı zamanda engellemeye çalışmak işte münafıkların karakteri böyle bir karakter olmuş oluyor. Ama bunu ne yapıyor? Direkt safını karşı taraftanmış gibi belli ederek yapmıyor. İşte sinsi ve tehlikeli olan yer de burası. Müslümanlardanmış gibi tavır gösteriyor. Ama gerek yok diyor. Müslümanları bir atalete sürüklemeye çalışıyor. Değil mi? Bir zayıftan sürüklemeye çalışıyor. Gevşekliğe kendince yönlendirmeye çalışıyor. Ama samimi Müslümanlar o mücadele asla zaten gevşeklik göstermiyorlar. Aksine daha fazla çaba sarf ederek, daha güçlü mücadele ederek, fikri mücadeleni, bilimsel mücadeleni daha güçlü bir şekilde yaparak herkesin de bu yönde mücadele etmesine teşvik ediyorlar inşallah.
Evet inşallah. Daha şiddetli olacaklarını söyledik değil mi? Evet. Ahir zamandaki münafıkların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor hadislerinde. Şimdi düşünmek gerekirse nasıl bir tavır ortaya koyacak münafıklar? Peygamber Efendimiz dönemindeki münafıklar değil mi? Peygamberimizin canına kastetmeye çalıştılar. Oradaki sahabeleri, müminleri şehit etmeye çalıştılar. Direkt canlarına kastettiler. Veya değil mi, mal olarak, maddi olarak zarar vermeye çalıştılar. Manevi olarak zarar vermeye çalıştılar. Şimdi daha şiddetli olacağı demek ki yine ahir zamandaki münafıklar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın canına kastetmeye çalışacaklar. Değil mi? Etrafındaki mümin topluluğun canına kastetmeye çalışacaklar. Her türlü ellerinde ne imkan varsa saldıracaklar. Bunu anlıyoruz inşallah. Ama tabii Allah'ın dilemesiyle hiçbir şekilde başarılı olmuyorlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini bildiriyor. İslam ahlakının yeryüzünde hakim olacağını ve buna Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vesile olacağını bildiriyor. Dolayısıyla bu başarıya ulaşacak bir inşallah konu olmuş oluyor. Ama münafıklar sürekli İslam ahlakının yeryüzünde artmasını, ilerlemesini gördükçe işte geri adım da atmıyorlar. Çünkü kaderlerinde olan görevi yapıyorlar.
Evet.
Hiçbir şekilde geri adım atmıyor münafıklar. Sürekli o mücadelelerine devam ediyor. Bunun nimetini müminler yaşıyor. Müminlerin değil mi, ahlakları artıyor, karakterleri güzelleşiyor. Ecirleri daha fazla kazanıyorlar, ecir kazanıyorlar. Evet. Münafıklarla mücadele ettikçe. Fikri tabii ki mücadele inşallah. Bu şekilde müminlere fayda sağlamış oluyor. Yani onların hiç istemediği bir şey aslında. Çünkü mesela daha önce söylemiştik. Münafık hiçbir mümin kalmasını istemiyor. Hepsini yanına çekmek istiyor. Kandırmak istiyor. Mesela mümin toplumunda akrabası varsa onu nasıl kandırabilirim diye düşünüyor şimdi münafık.
Tabii.
Onu çekmeye çalışıyor. Onun inkar etmesini istiyor. Ama onunla mücadele ederek istemeden işte diğer mümin kişinin mertebesini yükseltiyor inşallah.
Evet. Dediğim gibi kan bağını kullanıyor.
Evet.
Mesela orada kendince bir duygusal bir şeyle yaklaşıp o kozu kullanmaya çalışıyor. Ama samimi Müslüman zaten hak neyse ondan yana tavır sergiliyor inşallah.
Evet. Inşallah.
Bir de hakikaten yani münafıklar çok özel varlıklar. Yani Allah'ın özel görevlendirdiği ve onu yapmak üzere yaratılan varlıklar olduğu çok belli. Yani bir insan bütün yani işini gücünü böyle bırakıp değil mi? Böyle tamamen Müslümanları kendi yolundan alıkoymaya, yapmış oldukları güzel fikri mücadele engellemeye, değil mi? Sonuçta Müslüman zaten Kur'an'ı anlatıyor. Allah'ın güzel ahlakından bahsediyor. Herkesin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması için çaba gösteriyor. Bunu tebliğ ediyor. Yani bunu engellemeye çalışır mı insan? Özel olarak yaratıldıkları çok belli. Ve yani yaptıkları mücadeleler de özel olduğu çok belli. Ki Allah Kur'an'da bildiriyor ne gibi tavırlar sergileceklerini. Her dönemde aynı tavrı gösteriyor. Yani bundan 1400 yıl önceki bir münafık da aynı sözü söylüyor. Aynı mücadeleyi gösteriyor. Bu zamandaki de aynı sözü söylüyor. Çünkü zaten yani Allah'ın yaratmış olduğu özel karakterli bir varlık olduğu belli. Yaşlanıyor, fark etmiyor. Yine yaşlansa da ömrünün sonuna kadar Allah'ın kendine vermiş olduğu mücadeleyi devam ediyor. Bütün malını, mülkünü, gençliğini, her şeyini bu yönde harcıyor. Çünkü o görevli bir varlık. Yani evet. Bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Dediğim gibi müminlerin hayrına, müminler ondan bir defa heyecan duyuyorlar. Neden? Allah'ın ayetlerini yaşıyorlar. Allah'ın ayetlerinde göstermiş olduğu karakteri bizzat karşısında görüyor. Bizzat o cümleyi söylediğini görüyor. Bu Allah'ın velisini bize vaat ettidir diyor Müslüman o zaman. Büyük bir heyecan yaşıyor. Şevkleniyor. Hocamız söylemişti. Münafığın olması müminin daha dikkatli, daha teyakkuzlu, daha böyle uyanık olmasını sağlıyor. Değil mi? Gevşekliğini engelliyor Müslüman aynı zamanda. Pek çok hayra vesile oluyor inşallah.
İnşallah.
Evet. Yani bu devirdeki, ahir zamandaki münafıklar dediğin Erdem Hocam'ın yani en şiddetlileri olması, tabi deccaliyetin en şiddetli bir dönem olması, dünya üzerindeki çok şiddetli bir dönem olmasından da kaynaklanıyor. Mehdiyet de o yüzden çok güçlü. Evet. Mehdi'nin iman gücüyle münafıkların samimiyetsiz oluşturduğu ortam ve o sahtekar düzenbaz karakter ortadan kalkıyor. Yani Mehdi'nin kişiliğiyle oluyor ve Mehdi'nin imanıyla, Kur'an'a olan bağlılığıyla, çünkü Allah onlarla mücadele edilmesini söylüyor. Münafıklarla mücadele edilmesini söylüyor. Kur'an ayetleriyle, hadis-i şeriflerle akılcı, bilimci olarak, bilimsel olarak yani yanlışlarını ortaya koymakla Allah'ın izniyle ahir zamanda böyle bir mücadele oluyor. Fakat münafıkların da Sayın Hocamız daha evvel çok güzel anlatmıştı, ifade etmişti. Yani bu devirde özel gayret gösterme, planlama içinde oluyorlar. Yani Mehdiyeti özellikle. Hak davayı, Kur'an ahlakını, Peygamberimizin sünnetini, doğruyu, iyiyi ahir zamanda kim temsil ediyor? Hazreti Mehdi ve onun camiası temsil ediyor değil mi? Talebeleri temsil ediyor. Ve Mehdi'nin yeryüzünde olmamasını istiyor münafıklar. Değil mi? Münafıkların insanları bu yönde Mehdiyet'ten uzaklaştırmak için özel bir çaba içine girdiklerini görüyoruz. Yani planlama içine giriyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela insanları Mehdiyet'ten uzaklaştırmak için Mehdiyet'i nasıl uzaklaştırırız? Mehdiyet'i külliyen inkar etmek, bir kere peygamberimizden gelen hadisler olduğu için Allah'ın izniyle ve ehli sünnette de bu konu vacip, yani bu Hazreti İsa'nın nuzulü, Hazreti Mehdi'nin gelişini kabul etmeyen dinden çıkardı ehli sünnet alimlerinin izahları ortada belli. Bunu açıkça inkar etmek zaten ehli sünnette diğer Caferi ve Şii mezheplerinde de onu reddettin mi farklı gözle bakarlar. O açıktan reddetmek değil de Mehdiyet'in var olduğu ama Mehdiyet'i günümüz toplumundan, zamanından uzaklaştırmaya yönelik bir çaba. Bu çaba özel gayretle, bir planla yürütülen bir çaba oluyor. Mesela farklı farklı kişilere, farklı farklı camiye, farklı farklı insanlara, yani bu konuda düşüncesi öyle olan, yani Mehdiyet karşıtı olan kişilere özel olarak Mehdiyet'i insanlardan uzaklaştıracak üslup geliştiriyorlar. Ve bunun içinde yine Peygamber Efendimiz'in sözlerini kullanıp, yine Kur'an ayetlerini kullanıp, yine dinin kendisini kullanarak insanları bu şekilde kandırmaya yönelik ve Mehdiyet'ten uzaklaştırmaya yönelik bir gayret içine giriyorlar. Yani günümüzde bizim dikkat etmemiz gereken konu, baş konu Allah'ın izniyle bu anlamda, münafıkhane ve Mehdiyet'in öneminden kaynaklanan anlamda söylüyorum, budur. Yani Mehdiyet'in getireceği nedir? Mehdiyet'in getireceği dünyadaki zulmü ortadan kaldırmak, savaşları ortadan kaldırmak. Tek bir kan, damla kan dahi akıtmayacaktır diyor Mehdi. Silahları eritecektir diyor. Demek ki dünyadaki barışı sağlayacak. Değil mi? İnsanların zulüm görmemesini sağlayacak. Yolsuzlukları, yoksullukları ortadan kaldıracak. Dünyadaki bütün negatifleri ortadan kaldıracak. Bunu herkes ister. Ama bunu istemeyene dikkat etmek gerekiyor. Bu o zaman farz-ı muhal başka bir zamanda dahi olsa, ki yani şunu demek istiyorum, her devirde Mehdi beklenmiş. Yani 1400 senesinde çıkacağı söylenmiş olmasına rağmen, değil mi? 1400'e etrafında toplanırlar diyor. 300 senesinde, 500 senesinde, 700 senesinde de Mehdi beklenmiş. Yani özlemle beklenen bir şahıs olduğu için ahir zamanda da bu güzellikleri getirecek olan ve dünyadaki kötülükleri yok edecek Peygamber Efendimiz'in torunu olan bir insan olana Müslümanlar hep iştiyaklı, şevkli bir şekilde beklenti haline girmişler. Dua etmişler. Zamanlarında olmasını, ona yetişme arzusunda olmayı her zaman arzu etmişler, istemişler. O yüzden her Müslüman zaten Mehdi ile aynı devirde beraber olmak ve ona yardımcı olmak ister. O yüzden Mehdiyet'i bulunduğu devirden başka bir devre, yani uzaklaştırmaya, 100 sene sonra, 200 sene sonraya, 800 sene sonraya göndermeye çalışmak, bu anlamda samimi bir Müslümanın isteyeceği bir şey olamaz. Çünkü Mehdiyet'in getireceği güzellikler ortada. Peygamber Efendimiz bahsetmiş. Altın çağa vesile oluyor Hazreti İsa ile birlikte. Dolayısıyla özel olarak bir gayret içinde olup da Mehdiyet'i uzaklaştırmaya çabası içinde olup Müslümanları bu yönde kafalarını bulandırıp Mehdiyet'e iştiyakını kesip umutsuz hale getirme. Yani suyunu ekmeğini kesme. Ümidini kırmaya çalışma. Gelmez artık Mehdi. Bu İslam birliği de oluşmaz. Bak görmüyor musun İslam dünyasının halini gibi. Yani böyle hep negatif telkin yapan ve insanları ümitsizliğe sevk edici korkak üslup, aciz üslupla birlikte ne yapalım biz de buna artık razıyız, başımıza başa gelen çekilir mantığı gibilerinden Müslümanları tamamen atalete, tembelliğe, ümitsizliğe sevk edecek korkakça ve böyle zayıfça ifadeler ortaya koyan. Müslümanları buradan yakalama, yani bu damarından yakalayıp cesaretlerini kırma, birleşme umutlarını kırma, moral man çökertme mantığı. İşte bu üsluba dikkat etmek gerekiyor. Biz Müslümanca üslup kullanacağız. Her zaman teşvik edici, şevklendirici, Allah'ın izniyle bütün gücün ve kontrolün her şeyin Allah'ta olduğu, Allah'ın müjdelediği, Peygamber Efendimiz'in müjdelediği şeylerin şu an dünyada vuku bulduğunu, onun için çabalamanın Müslümanlar üzerinde bir farz olduğunu, Mehdi'yi müjdelemenin Peygamber Efendimiz'in emri olduğunu, bunu şevkle yapacağız. Nereden? Allah sevgisinden, Allah korkusundan ve insanlara, Müslümanlara olan muhabbetten inşallah.
İnşallah. Allah Tövbe suresinin 75 ve 76. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan kimi de andolsun eğer bize bol ihsandan verirse gerçekten sadaka vereceğiz ve salihlerden olacağız diye Allah'a ahd etmiştir. Onlara kendi bol ihsandan verince ise onunla cimrilik yaptılar ve yüz çevirdiler. Onlar böyle sırt dönenlerdir. Bakın münafıkların en büyük özelliklerinden birisidir yalancı olmaları. Yani sürekli yalan söylerler. Allah'a karşı da yalan söylüyorlar. Yani Allah zaten biliyor o karakterlerini ama kendini de görsün diye, o pis karakterlerine kendileri de şahit olsun diye Allah değil mi, bol ihsandan veriyor ama daha sonra önce yemin ediyor, yani vereceğiz diyor, sadaka olarak vereceğiz diyor. Daha sonra ama cimrilik yaptılar ve yüz çevirdiler. Yalancı ve nankör bir karaktere sahip münafık. Münafık'ın suresinin 2. ayeti, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar yeminlerini bir siper edinip Allah'ın yolundan alıkoydular. Doğrusu ne kötü şey yapıyorlar. Bakın münafıkların mücadelesinden bahsettik. Sürekli mücadele etmelerinden bahsettik. Bu mücadelelerinde en önde tuttukları şey ne? Yeminleri. Sürekli yeminlerine aittiği ifadeyle bir siper ediniyorlar. Sürekli yeminler yemin ederek, Allah adına yemin ederek insanları bu şekilde kandırmaya çalışıyorlar. Yani söyledikleri şeyi insanlar akıllarınca kansın diye, inansın diye yeminle beraber söylüyorlar. Allah adına yemin ediyorlar. Yalan yere yemin ediyorlar. Allah Bakara suresinin 27. ayetinde şöyle buyuruyor. Ki bunlar Allah'ın ahdini onu kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Kaybı uğrayanlar işte bunlardır. İslam ahlakının oluşmasını niye istemiyor münafık? Çünkü karakterinde o bozgunculuk çıkarma isteği var. Ya karakteri bozguncu bir karaktere sahip zaten. Sürekli fitne çıkarmak, bozgunculuk çıkarmak, müminlerin arasına ayırmak, münafık bundan hoşlanıyor. Değil mi? Ezilen insanların dünyada daha çok ezilmesini istiyor mesela. Ya Mehdiyet'i ertelemekten bahsettin Altı Hocam. Münafıkların bu şekilde ortaya çıktıklarından. Ne demek bu? Dünyada şu an yaşanan zulüm ortamı, kargaşa ortamı o ertelediği yıla kadar devam etsin demek. Yani bunu istiyor münafık aslında. Onu söyleyen münafık bu kargaşa, zulüm ortamının o ertelediği vakte kadar devam etmesini istiyor. Böyle bir, değil mi, pis bir karaktere sahipler. Maide suresinin 80. ayeti, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan çoğunun inkarı sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün buyuruyor Allah. Şimdi bu mücadelesinde yanında kim var münafıkların? İnkar edenler var. Müşrikler var. Onlarla beraber plan yapıp o şekilde o planı işletmeye çalışıyorlar müminlere karşı. Diyor ki bu inkar edenler yani çeşitli yerlerde bulunan kişiler olabilir. Onun mesela malından faydalanıyor münafık. Eğer o inkar edenin malı varsa malından faydalanıyor. Başka bir şey varsa, ne menfaati varsa, hem münafık onu kendisi için kullanıyor, nefsi için kullanıyor. Çünkü menfaat ortamından hoşlanıyor münafık. Hem de o inkar edenin elindeki imkanları müminlere aklınca dağıtmak için kullanıyor. Dağıtabilmek için kullanıyor. Allah'ın izniyle dağıtamıyor. İnşallah. Çünkü niye? Allah'ın emri var. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor Allah. Dağılıp ayrılmayın buyuruyor inşallah. Değil mi? Bir kulp gibi bir arada bulun buyuruyor Allah. Mealen söylüyorum ayetleri. Allah'ın emri gereği müminler hep bir aradalar. İnşallah. Zaten mümin bundan hoşlanıyor. Müminlerle bir arada olmaktan hoşlanıyor. Münafık ama inkar edenini dost ediniyor. Yani müminler gibi güzel insanların yanındayken münafık, orada kendisini gizlerken bundan rahat etmiyor. Niye rahat etmiyor? Hocamız daha önce söylemişti, müminler sürekli Allah'ı anıyorlar. Allah ayetini bildiriyor. Allah'ı ancak çok az anarlar buyuruyor Allah münafıklar için. Münafık Allah'ı az anıyor çünkü Allah'ı anmak istemiyor münafık. Ve Allah'ın anıldığı bir ortamda da bulunmak istemiyor. İşte bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki münafıklar Peygamberimizin yanından ayrıldılar. Başka bir mescide açtılar ve haşa biz burada dini daha doğru uyguluyoruz dediler. Çünkü değil mi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üstün bir ahlaka sahipti. Sürekli Allah'ı anıyordu. Kur'an'a göre tamamen yaşıyordu. Münafıklar böyle bir ahlaktan rahatsız oluyorlar. Hoşlarına gitmiyor. Çünkü kendini gizleyemiyorlar böyle bir ortamda. Daha çok açığa çıkıyorlar. Allah'ı anmak istemediği için Allah'ı anamıyor. Tüm müminler Allah'ı anıyor. Orada kendisi ortaya çıkmış oluyor. Deşifre olmuş oluyor. Bu yüzden o ortamda bulunamıyor zaten münafık.
Tabii müminler o tavırlarında kararlı ve sürekliler. Sürekli bir güzellik gösteriyorlar. Ve hiçbir şekilde taviz vermiyorlar. Herhangi bir zorluk olsun, menfaatine çatışsın, nefsine uygun olmayan bir ortam olsun. Fark etmiyor Müslüman için zaten. Yine o güzel ahlakı göstermekte kararlı olduğundan dolayı devam ediyor. Hatta bundan büyük bir zevk alıyor Müslüman. Böyle bir ortamda yine de o kararlı göstermekten. Münafık ne yapıyor? Bakıyor. Hani ne olursa olsun bu güzel ahlakta cesaretlerinde, fedakarlıklarında, değil mi? Alçak gönüllüklerinde asla taviz vermiyor. Kendisi için büyük bir üzüm. Çünkü kendi ahlakın tamamen zıttı olan bir durum. Kendisi de belli olacak bir süre sonra. Yani evet menfaatçı doğrultusunda bazı şey taklit ediyor ama derin iman gerektiren konularda asla bu tavrı gösteremediğinden dolayı deşifre olacağını bildiriyor. Hissediyor. Ki zaten sürekli Allah ayetinde buyuruyor. Her çareyi kendi aleyhlerine hissederlerdi.
Evet.
Buyurlardı. Yani mutlaka böyle bir şimdi ortaya çıkacağım. Her an ortaya çıktım. Acaba beni anladılar mı? Endişesi, korkusu içerisinde. Allah onun kalbine böyle bir korku salıyor. Hep o endişe, o bir tedirginlik içerisinde yaşıyor. Müminler ise tam tersi. Hep böyle Allah'ın onların kalplerine vermiş olduğu güven ve huzur duygusundan dolayı, rahat, tevekkül ve teslimiyetten dolayı kendine emin bir şekilde hareket ediyorlar. Ve müminlerin o güzel ahlakından bahsettik. Hiçbir şekilde münafığın göstermiş olduğu o kibirli, büyüklenme tavrını mümin göstermiyor. Değil mi? Hep alçak gönüllü, hep şefkatli, merhametli, yumuşak huylu. Böyle bağışlayıcı bir tavrı var. Bu güzel ahlak münafığı yakıyor. Yani o tam da barınamaz hale getiriyor. Çünkü tam tersinde olan bir şey. Zaten münafık kendisini aynen belli ettikten sonra, münafıkları belli ettikten sonra da gidip kendiyle başka münafıkları buluyor, onlarla bir araya geliyor. Onun için daha da azap verici bir ortam aslında. Çünkü kendisi gibi onun da riyakar, ikiyüzlü, adi karakterli bir insan olduğunu biliyor. Ama mecburen ona da arkadaşlık etmek zorunda. Başka erebileceği kimse yok, dost olabileceği. Böyle bir yaşam içerisine giriyor ve öbürün sonuna kadar kendi içinde bu azabı yaşıyor. Ve müminlerin bu güzel ahlaklarında kararlı olmaları onları daha da çıldırtıyor, böyle sinirlerini bozuyor. O yüzden mücadele etmek istiyorlar. O yüzden onları dağıtmak istiyorlar, kendileri gibi olmasını istiyorlar. Çünkü kendileri öyle olamıyorlar ve böyle yaşayan, Allah'ın emirlerine göre yaşayan, sınırlarını koruyan, o ahlakı yaşayan insanlar olduğu müddetçe de vicdanen asla rahat edemiyorlar. O yüzden olmasını istiyorlar. O yüzden değil mi? Ortadan kaldırmaya, yurtlarından sürmeye, mücadelelerini durdurmaya, hatta şehit etmeye kadar varan eylemleri oluyor. Ona niyet ediyorlar. Ama tabii ki Allah onlara asla samimi müminlerin aleyhine yol vermiyor. Hiçbir zaman başarılı olamıyorlar. O yüzden müminlerin kendi içerisindeki birlik, beraberliği, o dayanışmaları değil mi? Çok önemli. Allah zaten o yüzden ayetlerinde bildiriyor. Mesela deminden sen söyledin, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diye Allah buyuruyor. Dağılıp ayrılmayın diyor. Kurşunla kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak Allah böyle birlikte olmanı, mücadele etmeni müminlere söylüyor. Ve bu münafıklar için çok büyük bir azap veren bir şey. Ayrı ayrı olsalar dokunmayacak. Yani ona rahatsızlık vermeyecek. Ama sürekli birlikte olmaları, birbirlerini çok koruyup kollamaları, çok dayanışma halinde olmaları, yani kendi nefislerinden daha üstün tutmaları, değil mi? Elçiydi, peygamberdi, diğer iman edenleri de o şekilde görmeleri münafıklar için çok ciddi bir azabı sebep olmuş oluyor. Ondan dolayı müminler hep böyle birbirine düşkünlükleri, sevgileri, yakınlıkları, ne kadar hocamız da söylemişti, Bir de demişti Kur'an'ın yeterliliğiyle ilgili ayetler demişti, münafıkları yakar demişti. Bir de böyle iman edenlerin birbirine olan düşkünlükleri, bağlılıkları, değil mi? Güzel ahlaktaki kararlılıkları ve ilgili ayetler onları çok rahatsız eder demişti. O tavrı gösteriyor olmak, o tavrı görüyor olmak onun için daha da büyük bir azap. Ve sürekli de görecekleri bir şey zaten Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah. İşte münafıkları, yani müminlerin hocam söylediğin gibi bir arada bulunmaları, değil mi? Birbirlerine olan kardeşlik bağlarını arttırmaları, daha böyle bir arada olmaları münafıkları manen darmadağın ediyor.
Evet.
Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Allah'ın izniyle bunu yapacak. İnşallah. Etrafındaki mümin topluluğuyla inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde şöyle buyuruyor. Ebu Basir'den İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam, Muhammed Suresi'nin 30. ayet, şeytandan Allah'a sınırım, suçlular çehrelerinden tanınacak ayeti hakkında şöyle buyurdu. Allah onları tanır. Lakin bu ayet kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında nazil olmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam onları, yani münafıkları, şehirlerinden tanıyacak ve ashabı ile birlikte onları manen darmadağın edecek. İşte bu manen darmadağın etmek nasıl oluyor? Nasıl olabilir? Münafıkları değil mi? Deşifre ederek, özelliklerini anlatarak olur inşallah. Ve müminlerin bir arada olmasıyla, kardeşlik bağlarını arttırmasıyla, birbirleriyle olan yakınlıklarını arttırmasıyla oluyor inşallah. Münafık çünkü bundan çok rahatsız oluyor. İnşallah. Allah Nisa suresinin 137 ve 138. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Gerçek şu ki iman edip sonra inkara sapanlar, sonra yine iman edip sonra inkara sapanlar, sonra da inkarları artanlar. Allah onları bağışlayacak değildir. Onları doğru yola da iletecek değildir. Münafıklara müjde ver. Onlar için gerçekten acıklı bir azap vardır buyuruyor Allah. Bakın iman ediyor, daha sonra inkar ediyor. Daha sonra yine iman ediyor bir kısmı münafıkların. Sonra tekrar inkar ediyor ve inkarları artıyor. İşte o kalbinin kabuk bağlaması bu şekilde oluyor münafığın. Yani inkar ediyor. Allah'a şirk koşmaya başlıyor. Allah'a iman etmemeye başlıyor. Eğer daha önce iman etmişse. Daha sonra bu inkarı, o kalbindeki katılık sürekli artıyor. Peygamberimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, kurt kalbi gibi katıdır diyor münafıkların kalbi. O kalbindeki katılık artıyor işte. Sevgiden hoşlanmıyor, merhametten hoşlanmıyor, şefkatten hoşlanmıyor. Çünkü bunlardan sadece Allah'tan korkan bir insan, yani müminler hoşlanır bu güzel ahlaktan. Münafıklar bundan hoşlanmıyor. Onu asmak, bunu kesmek istiyorlar. Bu şekilde açıklama yapıyorlar. Üstüne üstlük dini de bu şekilde göstermeye çalışıyor münafıklar. Değil mi? Helalleri haram yapmaya çalışıyorlar. Haramları helal yapmaya çalışıyorlar. Olmayan, dinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Allah adına hüküm koyanlardan bahsediyor Allah ayetinde mealen. Münafıklar da Allah'ın söylemediği şeyi söylüyor insanlara. Çünkü insanları dinden uzaklaştırmayı amaç ediniyor münafık. Bu yüzden bu şekilde açıklamalar yapıyor.
Mesela çok neşesiz oluyorlar değil mi münafıklar?
Evet.
Neşeden böyle o güzel ortamda hiçbir şekilde zevk almıyorlar. Ve kendi işlerinde de neşeli olmadıkları için bunu dışa yansıtıyorlar. Herkesin de öyle olmasını istiyorlar. İman edenlerin de neşeli olması onlara ayrı bir yürek acısı oluşturuyor. Yani, ve insanları da yani mümin taklidi yaptıkları için, Müslüman taklidi yaptıkları için orada İnsanlara dini neşesiz, cansız bir şeymiş gibi kendilerince terk etmeye çalışıyor. Halbuki mümin Allah'a samimi iman ettiğinden dolayı dünyadaki en neşeli insan topluluğu oluyor. Çünkü imanla gelen neşe, gerçek neşe oluyor. Diğeri gerçek neşe olmuyor. Onun vermiş olduğu güzellikle insan gerçek neşe buluyor. Allah'a olan tevekkülü, Allah sevgisi, Allah korkusu, değil mi? Teslimiyetiyle o neşeyi yaşıyor. Münafık da bu neşenin oluşmasını istemiyor. Ve kendisi de zaten neşesiz oluyor ve bundan da hiçbir şekilde zevk almıyor. Neden zevk alıyor? Sadece ve sadece Müslümanlara zarar vermekten zevk alıyor. Onun için çaba sarf ediyor. Bunu şey yapıyor, ayette Allah bildiriyor. Uzaktan izlerler diyor değil mi mesela münafıklar için. Bir şey bekliyor, Müslüman toplumuna bir zarar gelmesini bekliyor. Oradan bekliyor, sinsi bir şekilde bekliyor, içinde bekliyor, dışında bekliyor, haber götürüyor. Gizli bilgiler taşıyor, kendince zarar verecek. Yani onu bekliyor, kolluyor, o anı kolluyor. O an geldi, biz sizlerle birlikte değildik diyor. Ama menfaati olan bir şey olduğunda ise biz sizlerle beraberiz diyor. Hemen. O derecede böyle hemen ikili oynayabilecek bir karakteri var zaten.
Evet. Şimdi münafıklar ahmak kafalarıyla şöyle zannediyorlar. Müminlerle mücadele ettiklerinde ve zahiren biz az bir sürede olsa üstün gibi gözüktüklerinde müminlere mutsuz ve neşesiz olacaklarını zannediyorlar. Halbuki mümin her ortamda neşeli ve mutlu Allah'ın izniyle.
Evet.
Çünkü Allah'ı andığı için değil mi, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur ve huzur bulur buyuruyor Allah ayetinde. Şeytandan Allah'a sınırım. Mümin zaten o yüzden her ortamda o ortam zahiren ne kadar kötü bile gözükse, kötü bile olsa da değil mi? Bu zamana kadar peygamberlerimizin çoğuna zulüm yapılmış. Değil mi? Hazreti Yusuf kuyuya atılıyor mesela. Değil mi? Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar. Ama mümin her ortamda mutlu, neşeli. Çünkü o neşe, kalbindeki mutluluğu, neşeliği Allah veriyor. Allah'a iman ettiği için. Bediüzzaman Hazretlerinin de şöyle bir sözü var. İman etmeyen sarayda da olsa zindandadır. İman eden zindanda da olsa saraydadır.
Maşallah.
Diye bir sözü var maşallah. Evet. O yüzden mümin her ortamda çok mutlu ve huzurlu inşallah. Tabii,
Allah'tan razı olduğu için ne gelirse gelsin kaderde Allah'ın dilediği başına geliyor inşallah. Ve yine Allah'tan razı. Kamil, derin bir imana sahip mümin. O yüzden hiçbir şey etki etmiyor onu yani. Herhangi bir yani mekan zaman onun için değişmiyor. Yine böyle hoşnut bir tavır sergiliyor inşallah.
İnşallah. Evet, Münafık'ın suresinin 8. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Derler ki, andolsun Medine'ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa izzet, güç, onur ve üstünlük Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Allah ayetini buyuruyor. Münafıklar bilmiyorlar. Şimdi bilmediği için sürekli, yani normalde müminlerin yanından ayrılıp kendi kafasınca rahat etmek istiyor ya çünkü. Gidip başka bir hayat yaşayabilir. Tamamen dinsiz olarak gözüktüğü, hakikaten gerçeği gibi gözüktüğü bir ortamda yaşayabilir. Ama münafık çok dindar gözükmeye çalışıp müminlerin karşısında yer alıyor ve mücadele etmeye başlıyor gerçek müminlerle. İşte bilmediği için değil mi, gücü ve onurun müminlerde olduğunu, Allah'ta, Resulünde olduğunu bilmiyor münafık. O yüzden böyle bir mücadele giriyor. İnşallah, ama Allah bildiriyor. Oysa izzet, güç, onur ve üstünlük Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. İnşallah.
Evet, hani ayrı zamanda tabii mehdiyetin istenmemesinin bazı dünyevi ve nefsani sebepleri var. Bunları mesela Cübbeli bir film videosunda anlatıyor. Hani mesela evleri yapıyorsunuz, arabaları yapıyorsunuz. Hmm. Tabii istemezsiniz Mehdi'nin gelmesini. Hani güzel bir nefsani ortam oluşturmuşsunuz. Sonra Mehdi gelirse bir mücadele yapmanız gerekir. Zorluğa girmeniz, sıkıntıya girmeniz. Mücadele öyle tabii evli arabayla gezmek gibi olmuyor. Mahiyetinde anlatım yapıyor. Hani ayrı zamanda neden Mehdiyet'in istemeyecek bazı bu tarz insanlar, onu anlatıyor. Onun videosunu izleyebiliriz eğer hazırsa inşallah.
Küfrün sonu gelmiş inşallah ve İslam'ın hakimiyeti dünyaya çok yanaşmış. Zaten onlar da bunları bildikleri için bir an evvel Orta Doğu projesini hayata geçirmek istiyorlar. Göya Hazreti Mehdi'yi çıkmadan engelleyecekmişler. Onun için Allah'ın vaat ettiği günler yakın. İnnehum yarawnu ba'ida ve nerahu kariba buyuruyor Kur'an. Onlar uzak görüyor, biz yakın görüyor. Oo hoca efendi, biz bekliyorduk birkaç seneye kadar ya. Pek de beklemiyordunuz. Boş ver şimdi. Bana numara yapmayın. Niye? Evleri yapıyorsunuz. Arabaları alıyorsunuz. Çocukları doğuruyorsunuz. Maşallah. Herkes devam edin, mübarek olsun ama Hazreti Mehdi geldi mi bütün işler yani bırakıp gideceğin, o da biraz zor gelir biliyor musun? Evi de yeni yapmıştık, şimdi Hazreti Mehdi de birkaç sene sonra çıksaydı ya dersin yani. Onun için Allah her şeyi zamanına göre yaratıyor. Biz ne zamana uygunsak bizi o zamanda yarattı. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Yani keşke Hazreti Mehdi asker olaydım diye temenni edilir ama bir de o geldiğinde yok ya bu o değil deyip de Deccal'a uyma tehlikesi de var.
Şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz. Ne diyelim ya? Yüzümüz de yok ama. yalvaralım ya Rabbel Alemin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin, ya Hayran Fatihin. Habibini göstermedin, sahabeyi göstermedin, geçmiş büyüklerimize kavuşamadık. Hiç olmazsa Mehdi Aleyhisselam'a kavuştur bizi ya Rabbel Alemin. Göster bize ya Rabbel Alemin. Gönder bize ya Rabbel Alemin. İnandır bizi ya Rabbel Alemin. İnkar etmekten muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Amin ya. Efendim kardeşlerim, bekleyip de geldiğinde inanmamak da var ha. Onun için şimdi Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyoruz diyenlerden Mehdi Aleyhisselam geldiğinde hadi gidişine bu değil diyen de çıkabilir ha. Olacak bu. Bu olacak. Aynı Resulullah'ı bekleyenler gibi bu da başımıza gelecek. Bak Mehdi'yi bekliyoruz bekliyoruz diyenler bir de Mehdi Aleyhisselam çıkacak bakacak herifin işine gelmeyecek. Maddesine dokunacak. Menfaatına dokunacak. İşte o zaman çokları bu sapıktır dinimizi kaldırmak istiyor Medine'nin alimi dediği gibi diyecekler. Ama hepsi helak olup gidecekler. Allah bize beklediğimiz Mehdi'yi gönderdiğinde inanmayı nasip eylesin.
Muhammed Mustafa'mız ne buyurduysa çıktı. Onun hiçbir sözü yalan yanlış çıkmadı. Bunlar da çıkacaktır. Bütün dünyayı İslam yeniden kaplayacaktır inşallah. Burada Allah'ın teminatı vardır. Vellezî erselle rasûlehu bil hudâ ve dînil hak. O Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem hidayetle dost doğruyla gönderen Allah yuzhirahu aleddini kulli. Neticede bütün dinler ve diyanetler üzerine İslam'ı galip kılacaktır. Ayet-i kerimesinin sırrı Hazreti Mehdi döneminde gerçekleşecektir inşallah. Yemlikud dünya kulleha kemâ melekezül karneyni ve Süleyman. Zülkarneyn aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam bütün dünyanın yegane maliki ve tek hükümdarı olduğu gibi Hazreti Mehdi ile tüm dünyanın tamamına malik ve hakim olacaktır. Onun için Hazreti Mehdi'nin dünya hükümdarlığı kesinlikle sabittir ve dünyada Hazreti Mehdi zamanında şirkten, küfürden bir eser kalmayacak. Hazreti Mehdi Medine'de ortaya çıktığı zaman, dünyaya hakim olduğu zaman Medine'de bulunan bir alim, o adam en büyük alim, Medine'nin imamı diyecektir ki Hazreti Mehdi'nin aleyhinde bu adam bizim dinimizi ortadan kaldırmak istiyor ve İslam'ı ortadan kaldırmak istiyor. Onun için Hazreti Mehdi'ye harp açacak. Demek ki Hazreti Mehdi o kadar sünneti yaşayacak ve yaşatacaktır ama Hazreti Mehdi'nin geldiği dönemde Medine'de bulunan en büyük alim bile Hazreti Mehdi'nin İslam'ı kaldırmak için çıktığını ve sünneti ortadan kaldıracağını sanmıştır. Niye öyle sanmıştır? Çünkü o zamana kadar bunlar tamamen bid'atları sünnet yerine koyacak, uydurmaları sünnet yerine koyacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki sünnetlerini terk edeceklerdir. Tabii ki Hazreti Mehdi geldiğinde onlar buna tahammül edemeyecek ve en büyük alimleri o zaman Medine'de ya bu ne biçim adam kimdir buna uymayın, bu dini İslam'ı ortadan kaldıracak diye hezeyanlar savuracaktır. Demek ki kardeşler, sünnet-i seniyye tamamen öldürüleceği bir dönemde, bid'atlar sünnetlerin yerini aldığı bir devrede Hazreti Mehdi zuhur edecek, tamamen İslam'ı parlatacak, sünnet-i seniyyeyi canlandıracak ve asr-ı saadetteki İslam aynı tazeliğiyle revaç bulacaktır. Bizlere de Allah Teala lütfederse nasip olacak inşallah.
Evet sayın seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız inşallah. Evet sayın seyircilerimiz, hep beraber yeniden birlikteyiz inşallah. İlk bölümümüzde münafıkların o kirli karakterinden ve nasıl bir ahlaka sahip olduklarından bahsettik inşallah. Onları en çok rahatsız eden şeylerin başında da Kur'an'ın yeterli olması ve müminlerin birlikte olmasından bahsettik. Bu en çok münafıkları kızdıran, öfkelendiren konuların başına geliyor. Şimdi müminlerin kardeş olmaları ve birlikteliğiyle ilgili ayetlerden biraz okuyabiliriz inşallah. Allah Hucurat Suresinin 10. ayetinde şu şekilde bildiriyor. Kovulmuş şeytandan Rabbime sanırım. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umur ki esirgenirsiniz. İnşallah Müslümanlar her zaman Allah'ın ayetine bildirdiği üzere Allah'ın dilemesinde kardeşler olarak sabahlıyorlar. Hangi dilden, hangi memleketten, hangi ırktan olurlarsa olsunlar, samimi iman edenler mutlaka Allah'ın bir ayeti olarak, Allah'ın cami sıfatının bir tecellisi olarak bir araya geliyorlar. Ve bir kardeş olarak, gerçekten öz kardeşten, kan bağındaki kardeşten daha yakın bir kardeşlik sergiliyorlar. Ve Allah da sürekli birbirinin arasını bulup düzelten, değil mi? Arasının hoşnutluğunu sağlayan bir tavrı Müslümanlara söylüyor ve müminin karakteri de bu şekilde oluyor inşallah. Enfal suresinin 46. ayetinde Allah şu şekilde buyuruyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Demek ki müminlerin gücü birlikte bir hareket etmekten, birlik olmaktan ve ittifak halinde olmaktan geliyor inşallah. Ve Allah haram kılıyor. Çekişip birbirine düşmeyi, kendi arasında mücadele etmeyi Müslümanlara haram kılıyor. Zaten mümin asla bu tavrı tenezzül etmiyor. Allah ayetinin devamında sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir diye söylüyor inşallah. Saf suresinin 4. ayetinde ise Allah şu şekilde buyuruyor. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. Allah'ın beğendiği mücadele tek tek ayrı ayrı değil, değil mi? Birlikte hareket eden ve herhangi bir birliktelik de değil. Ayrı bir şekilde ya da gevşek bir birliktelik de değil. Allah'ın beğendiği sanki birbirine kenetlenmiş bir bina gibi Allah söylüyor, değil mi? Mesela kenetlenmiş, asla arasında ayrı bir boşluk bulunmayan bir bina gibi Allah olmayı söylüyor inşallah. Ali İmran suresinin 103. ayetinde ise Allah şu şekilde buyuruyor. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Hepiniz diyor, değil mi Allah'ın mesela? Sadece belli bir ekip sarılsın, diğerleri sarılsın demiyor. İman edenlerin hepsinin hep beraber bir şekilde ve sımsıkı, yani güçlü bir şekilde birlikte olmayı Allah buyuruyor. Dağılıp ayrılmayın. Allah emrediyor. Asla dağılıp ayrılmamanı emrediyor. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar ediniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı. Ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Az önce söylediğimiz ayet. Allah'ın rahmetiyle müminler arası bozuk bile olsa kardeş olarak sabahlıyorlar ve ömürlerini bu şekilde devam ediyorlar. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayet edersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Bu şekilde Müslümanlar hidayete, yani kurtuluşa eriyorlar inşallah. Şura suresinin 13. ayeti. O dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri etti. Yani bir şeriat kıldı. Senin kendini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayet erdir. İnşallah. Onda ayrılığa düşmeyin diye Allah yine buyuruyor bu ayetinde de. Hiçbir şekilde Müslüman'da ayrılık, bölünmüşlük olmuyor. Ve münafıkların da istediği, dikkat ederseniz, bu. Müminlerin ayrı olması. Müminlerin dağılması. Hiçbir şekilde peygambere, elçiye sadakatli tavır göstermemelerini istiyor münafıklar. Ama Allah'ın beğendiği, hoşnut gördüğü ve Müslümanların gösterdiği tavır tam tersi. Hep bir birliktelik. Hep güçlü, hem de güçlü. Çok şiddetli bir şekilde güçlü bir birliktelik sergiliyor inşallah. Haşr suresinin 9. ayetinde Allah şu şekilde buyuruyor. Kendilerinden önce o yurdu hazırlayıp imanı yerleştirenler ise, yani Medine'yi hazırlayanlar, hicret edenleri severler. Ve onlara verilen şeylerden dolayı işlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Mesela kardeşleri gelecekler diye, değil mi? Hicret ediyorlar. O yurdu hazırlıyorlar önceden. Ne kadar bir hani sevgi ve bağlılık olduğunu gösteren bir şey. Ve onlara verilen şeylerden dolayı Allah işlerinde herhangi bir sıkıntı duymadıklarını, hatta kendilerine eksikliği olsa onlara verdiklerini söylüyor. Yani üstün bir ahlak gösteriyor birbirlerine karşı. Ayetin devamında zaten Allah şu şekilde buyuruyor. Kendilerine bir açıklık, yani ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerini tercih ederler. Maşallah, değil mi? Çok üstün bir ahlak inşallah. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte bunlar ferah, yani kurtuluş bulanlardır. Müslüman biri o nefsindeki o kirli tavırdan, cimri, Allah'ın söylediği cimri ve bencil tutkulardan arınmış oluyor. Münafıksa tam tersi. Değil mi? O nefsindeki o pis ahlaktan asla arınamadığı gibi vicdanını kullanmadığı için o böyle ilk bölümde de Erdem Hocam senin bahsettiğin gibi vicdandaki o körelme sebebiyle daha da artıyor. Hep böyle kendi nefsini düşünen, çok bencil, çıkarcı bir tavır oldu. Daha da su yüzüne çıkıyor. Ve müminlerde gördükleri bu birliktelik, beraberlik, o kirli tavırdan arınmışlık, kendi nefsinin değil kardeşinin nefsinin ihtiyaçlarını düşünüyor olması münafığı çıldırtıyor. Yani hiç hoşta olmadığı bir tavır olmuş oluyor inşallah. Yine Haşr suresinde bir sonraki ayetinde Allah şu şekilde buyuruyor. Bir de onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Mesela sadece kendisine dua etmiyor mümin. Değil mi? Kendisine beraber aynı dönemde olan diğer müminler için de dua ediyor. Sadece ona değil, bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi de bağışla diyor. Mesela daha önceki bütün olan müminler için de aynı şekilde dua ediyor. Ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Mesela hiçbir şekilde o nefsinde herhangi böyle bir kirli karakter bırakmasını istemiyor. O şekilde şefkatle, merhametle, alçak gönüllükle, tevazuyla yaklaşıyor inşallah. Çünkü biliyor ki karşındaki insan Allah'ın hoşnut olduğu tavırları sergileyen, değil mi? Allah'ın razı olduğunu belirttiği insan, Allah'ın razı olduğunu umduğu birine de inşallah layıkıyla davranıyor. Onu el üstünde tutuyor. Onun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından daha önce görüyor. Onu son derece şefkatle, merhametle, bağışlayıcılıkla ve bunu yaparken de herhangi bir şekilde karşılık bekleyerek yapmıyor. Yine karşılığını ahirette Allah'tan bekleyerek yapıyor. Allah'ın hoşnutluğunu arayarak yapıyor. Ve önemlisi o tavrı sergilerken de hem menfaati olmuyor hem de bundan çok büyük bir zevk duyuyor. Yani herhangi bir şekilde yaptığını dile bile getirmiyor. Değil mi? Mesela ben de senin için bunu yaptım, şunu yaptım gibi böyle küçük bir tavır içerisine girmiyor. Zaten onu büyük bir zevkle, neşeyle, karşı taraf onu istemese bile o tavrı, o güzelliği gösteriyor. Bu da zaten neofıkları çok rahatsız eden bir tavır oluyor inşallah.
Tüm ibadetlerini böyle yapıyor aslında mümin.
Tabii inşallah.
Çünkü Allah ayetinde bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım, gizli ve açık infak ederler buyuruyor Allah. Yani mümin, değil mi? Gizli bir şekilde yani. Hiç kimsenin zaten orada Allah'ın hoşnutluğu olduğu için amacı, Allah'ın rızası olduğu için insanların onu bilmesi ya da ne düşündükleri önemli değil inşallah. Mümin orada Allah'ın rızasını hedefleyerek ibadet ediyor inşallah.
Evet. Yani Üstad Hazretleri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bakımı diyor ki ta 27 Mart 1909'da söylemiş. Ve özellikle 100 seneye sonra hitap ettiği konular İçinde olan bir konu bu ve o devrin de en önemli ihtiyacı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı yaklaşıyor. Üstad Hazretleri çok muazzam devirler yaşamış. Gerçekten de yani çok partili döneme kadar yani Abdülhamit döneminden çok partili döneme kadar dört ayrı çok büyük değişim dönemlerini yaşamış. Çok büyük bir müceddit. Sayın hocamız her zaman çok büyük sevgiyle, muhabbetle, övgüyle son 1000 yılın değil mi sahabelerden sonra gelmiş geçmiş en büyük alimi olarak gösterir. Kendi dönemini ve hakikaten Allah'ın göstermesiyle kendinden 100 sene sonraki şimdiki dönemi de görüp anlatan büyük bir müceddit. Mehdi'yi müjdeleyen değil mi ve çok detaylı olarak tarif eden görevlerine kadar hitaplarıyla çok güzel şeyler bildiren, bilgiler bize aktaran büyük bir müceddit gerçekten. Diyor ki bakın bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihat-ı İslam'dır. Bakın en büyük farz vazifesi. Sayın hocamız söylemişler hani oruç da farz, namaz da farz. Hepsi müminlerin üzerine farz olan bir konu ama ittihat-ı İslam öncelikli ve aciliyetli olan bir farz. Yani bu devirde Müslümanların birlik olması gerekiyor. Çünkü birbirinden ayrı oldukları için hem Kur'an'ın hükmünü yerine getirmemiş olmanın sıkıntılarını çekiyor Müslümanlar. Şu anda görüyoruz. Yani bütün İslam ülkeleri dediğimiz ülkelerde son 30, 40, 50 yıldır hep zorlayıcı, baskıcı liderler özellikle yerleştirilmiş ve onlar da Müslümanlara zulmediyor orada. Baskı altında yaşanıyor. En sonunda şu 2011 senesinde Peygamber Efendimiz'in bildirdiği çok büyük olaylar başladı İslam ülkelerinde. Birbiri ardınca feveran ediyor Üstad Hazretleri'nin dediği gibi. O feveranın sonunda da o Mehdi'nin müjdesi. Mehdi'nin o Müslümanların manevi önderi olacağını bu hareketlenmelerden sonra Üstad Hazretleri bildirmiş. Bu birliğe Hazreti Mehdi vesile oluyor. Ve birlik Bakın ta 100 sene öncesinde bunu söyleyen Üstad Hazretleri diyor ki bu birliğin meşrebi muhabbettir diyor. Sevgidir. Yani yolu, yöntemi sevgidir diyor. Yani birlik o şekilde olabilir. Yani Müslümanların farklı camialara, farklı mezheplere karşı ayrıştırıcı değil, birleştirici davranmak, hepsine karşı muhabbet, sevgi duymaktır diyor. Tam tersi olan husumet, yani düşmanlık ise diyor Üstad Hazretleri, cehalet ve zaruret nifakıdır. Yani bilgisizlik ve ister istemez iki yüzlüktür diyor. Bakın, sen şu mezheptensin, sen şu farklı meşreptensin, camiadansın gibi ayrı görmek, gayrı görmek ve dolayısıyla birliği engelleyen unsurlar olarak bunları öne çıkarmak ve Müslümanlar ancak kardeştir, müminler ancak kardeştir diyor. Kardeşliğe uymayan bir düşmansı ve ayrıştırıcı tavır göstermek iki yüzlüktür diyor Üstad Hazretleri. Nifaktır diyor. Bakın nifakadır diyor. Yani münafıklıktır diyor. O yüzden bundan kaçınmak ve her meşrebi, her mezhebi, bütün dünyadaki Müslümanlığın birliğini teşkil edecek yol sevgidir, muhabbettir diyor. Ve bu zamanın da en büyük farz vazifesidir diyor. Birlikle ilgili söylediği diğer sözlerden bakın çok güzel, önemli olan. İnşallah diyor, alemi İslam'ın, İslam aleminin de büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemahiri Müttefikai İslamiye'nin, yani Birleşik İslam Cumhuriyetleri'nin. Ne demek? Türk İslam Birliği. Yani farklı farklı ülkeler olan, herkesin kendi yönetiminin içinde olduğu, laik, demokratik, kendi kendilerini yönettikleri, fakat Avrupa Birliği gibi, bakın Birleşik İslam Cumhuriyetleri, Avrupa Birliği gibi her ülkenin kendi kendini yönettiği, laik demokratik sistemlerinin kendi içinde kendilerini yönettiği ama Avrupa Birliği gibi bir birlik oluşturmaları, dayanışma ve kardeşliğin getireceği güzellikleri birleştirmeleri, bir arada olmaları. Allah bunu istiyor inşallah. İşte Birleşik İslam Cumhuriyetleri'nin kutsi, mukaddes, kanuni esasilerinin, anayasasının menba, yani kaynağı olan Kur'an-ı Hakim, Kur'an istikbale, yani geleceğe tam hakim olup, tam hakim olup, İslam'ın dünya hakimiyetini söylüyor Üstad işte. Kur'an istikbale tam hakim olup beşeriyete, insanlığa tam bir bayramı getireceğine çok emareler, çok işaretler var diyor. Bakın ta o zamandan, yani 1909'daki ortamı düşünün, yani meşrutiyetler oluyor, ondan sonra dünya savaşları yaklaşıyor. Osmanlı'nın içinde bulunduğu durum, yani toprak kayıpları ve küçülmeye doğru gitmesi, yani o dönemde dünya hakimiyetinin işaretlerini görüyor Üstad Hazretleri. Bakın, yani ve Kur'an'ın, Kur'an ahlakının dünyaya hakim olacağının ve İslam devletlerinin, İslam ülkelerinin bir birlik oluşturacağının çok işaretleri var diyor. Yani muazzam, maşallah. Ve o bayramın, işte bunu bayram olarak nitelendiriyor ve kendi bulunduğu devirden 100 sene sonra bu emarelerin, bu işaretlerin tam gözüküp Mehdiyet döneminde olacağını söylüyor Üstad Hazretleri. Bunun Mehdi'nin bir vazifesi olduğunu söylüyor. Bakın diyor ki o zatın üçüncü vazifesi, Mehdi'nin üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiye, yani İslam halifeliğini İttihat-ı İslam'a, İslam birliğine bina ederek, yani Peygamber Efendimiz'in torunu olması hasebiyle insanlar da yeryüzünde halifedir. Yani Mehdi de Peygamber Efendimiz'in halifesi olarak, Allah'ın izniyle Halifetullah, Allah'ın halifesi aynı zamanda esasında, İslam birliğine o manevi önderliği İslam birliğine dayandıracak diyor Üstad Hazretleri. Ve İsevi ruhanilerle, yani Hristiyanlarla ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. Allah'ın izniyle Hazreti İsa nuzul etti inşallah ve tevhide giden İsevi olan Hristiyanlar inşallah saflaşacak diyor Üstad başka bir yerde. Yani teslis yanlışından kurtulup gerçek iman ve tevhide dönecek. Hazreti İsa'nın zil ve gölgesi ve eğitimiyle Kur'an'a yaklaşmış olacaklar. Tam neredeyse Müslüman artık Kur'an'a tabi olacaktı. Bir dönemde Hazreti İsa işte onların başlarına geçecek ve Allah'ın izniyle Kur'an'a tabi olacaklar, Müslüman olacaklar diyor Üstad. İşte üçüncü vazifesi Mehdi'nin de İslam Birliği teşkil edip İslam Birliği'ne o manevi önderlikle Hazreti İsa ile birlikte bütün dünyayı Müslümanlaştırmak diyor. Bunu Üstad Hazretleri'nin talebeleri her zaman yakın talebeleri, özellikle vekil olan büyük abileri, yani Abdullah Yeğin abi gibi, Seyit Salih Özcan abimiz gibi vekil olan büyük talebeleri, Sungur abi gibi yaşayan, o zaman da Üstad'la birlikte güzel ahlak mücadelesinde bulunmuş o büyük abilerimiz, İttihat-ı İslam'ın şu an beklentisi içinde olduğumuzu ve o dönemde Mehdiyet'in vazifesi olan o dönemde olduğumuzu anlatıyorlar. Onu dinleyelim inşallah.
Bediüzzaman Hazretleri'nin has talebeleri ve diğer kıymetli hocalarımız İttihat-ı İslam'ı anlatıyor.
İslam Birliği'nin dairesi var ya, İslam Birliği'ni bekliyoruz yani.
İslam Birliği Üstad Hazretleri'nin döneminde oluşmadığına göre ve İsevi ruhanilerle ittifak olmadığına göre bu şu an Hazreti Mehdi'nin yapacağı beklediğimiz
gibi. Yapıyorum şeydir, evet, öyle dedi bana. Ben girmeyeceğim, sen gireceksin. Bu İslam Birliği olacak. Hristiyanlar da Müslümanlarla dost olacaklar dedi.
Üstad'ın müjdeleri var, İslam'ın hakim olacağına dair. Üstad'ın bütün en şey çalışması, yani çabası İttihad-ı İslam yani.
Yani böyle İttihad-ı İslam. Ne zaman İttihad-ı İslam olur? İcraat, İslami inkişaf olur. O kendini belli eder.
İnşallah. O zaman biz İttihat-ı İslam'ı bekliyoruz inşallah şu an.
İnşallah.
Her gelen gün efendim İslamiyet artıyor yani, her saat, saat bas saat yani. Usta size tebliğ edilebilir. Bir umut var olur. Şu istihbarlı inkılap sesinde en gürsada İslam'ın saadesi olacak.
İttihat-ı İslam, yani İslam kardeşliği, İslam birliği, İslam'ın tam temelidir, ruhudur.
Üstad da hep üç merhaleden bahsediyor daima. İmanı kurtarmak, ondan sonra hakaik ve sünnet-i seniyye ve şeriat-ı Muhammedi ihya eylemek, ondan sonra yeryüzünde İslam'ın imparatorluğunu kurmak.
Dünya Hazretlerinin en büyük gayesi ve tavsiyesi hayatta İttihat-ı İslam, yani İslam birliği olmuş. Bunu zaten biz bütün ruhu canımızla istiyoruz ve inşallah ileride bu bütün Müslümanların birlik ve beraberliğiyle İttihat-ı İslam kurulacak inşallah.
Bediüzzaman Hazretlerinin has talebeleri ve diğer kıymetli hocalarımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda geleceğini söylüyorlar.
Vakti sahibi gelecek.
Sahibi gelecek.
Sizden gelecek. Sizden gelecek.
İnşallah. İnşallah ulaşırız, görürüz inşallah.
İstanbul fetholunacaktır. İkinci defa fetholunacaktır. Yakup Aleyhisselam'ın neslinden oldular gelecektir diyor. İstanbul'u tekbirle fethedecekler.
Muhammed Reis Hazretleri mübarek biraz böyle tebessüm ederek, biraz da ama buruk bir halde, herhalde dedi biz yetişemeyeceğiz. Ama Allah izin verirse sen Mehdi Aleyhisselam'ı göreceksin dedi.
Tarih kaçtı hocam? Bu
1980 Ağustos ayı gibiydi. Ağustos ayı gibiydi. Muhammed Reis Hazretleri ile beraber konuşmamız oydu.
Peki hocam 1980'de çıktığını söylemiş miydi?
Evet. Çıktığını. Evet. Vazifesine başlamıştı.
Hazreti Mehdi hakkında varit olan hadisler mütevatir derecededir. Aşağı yukarı 20 küsür sahabi bunu anlatmaktadır. Ayrıca biz arz ettiğim kitapları, Hakim'in Müstedrek'ini, Beyhaki'nin Sünen-i Kübrasını karıştırdığımız zaman Muhammedi ile Mehdi'si ile ahir zamanda zuhur edecek zatla yüz yüze geliveririz.
Mehdi gelmiştir. Terebesi oluruz inşallah. Allah bize terebesi yapsın inşallah.
Hepimiz inşallah.
Biz ölmeden evvel onu görmek Cenab-ı Hak'tan tezarru ediyoruz.
Bu nesil çoğalacak, çoğalacak, çoğalacak. Allah da onlara başına işte bir Mehdi getirecek.
İslam dünyaya hakim olacağına göre hocam Müslümanların bir lideri, bir lider olacak mı hocam başımızda? O zaman Mehdi hem İslam birliğini kuracak hem de İslam'ı dünyaya hakim edecek Hazreti İsa ile birlikte.
Hani şimdi gelecek olan Mehdi de, Mehdi daha gelecek yani.
İnşallah.
Gelecek. Ahir zamanda, en büyük fesat zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek.
Bunlar Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden çıkıyor. Hı hı. Ki hadis-i şeriflerde de Aleyhisselatü Vesselam gerek Mehdi'nin geleceğini, gerekse Hazreti İsa'nın geleceğini müjde veriyor.
Babamızın aynı zamanda ilgili, Mehdiyet'le ilgili, İttihat İslam'la ilgili çok güzel müjdeler olduğunu biliyoruz.
Evet.
Şimdi bununla ilgili şimdi
şu anda dedi, demek ki 80'li senelerin sonlarına doğru veya işte 85-90 arası efendim biraz Mehdi Aleyhisselam'ın şu anda vazifesini yani vazifesini devam ettiğini ve maalesef Resulullah burada olduğu için dedi efendim işte şeyi efendim cihadın da İstanbul'dan başlayacağını bize öyle kendisi bildirmişti. İstanbul'a geleceğini ve
Mehdi'nin geleceğini hiç ümit hatta Mehdi'nin biz abimiz, kardeşimiz 85 yılında yanında hizmetliyken Mehdi'nin yaşadığını söylüyor.
Maşallah.
1985'te Mehdi dünyada yaşıyor ve o zamanlar Afgan cihazı var.
Ahir zamanda Mehdi denilen yani kendisi hidayete ermiş ve başkalarının da hidayete ermesine vesile olacak bir zatın da mübarek bir zatın da geleceği yine kitaplarımızda var ve yer almış.
Muhammed Mehdi gelecek müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi.
Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin yaklaştığını ve Allah'ın izniyle ben de şahsen göreceğime inanıyorum.
Maşallah.
Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun yakın olduğuna inanıyoruz. Bir kere ehl-i sünnetin hepsi Mehdi Aleyhisselam'a inanırlar ve onun zuhurunu beklerler. Hazreti İsa'nın da öyle. Şii Müslümanlar da Mehdi Aleyhisselam'a çok kuvvetle inanırlar.
Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da yine bu asırda zuhur edecek bir kutupta Nur-u Muhammedi'nin zuhuru ve tecellisiyle efendim ve ruhaniyetinin tasarrufuyla bu asırdaki yapacağı büyük asarlar, büyük hadiselerle zuhuru ortaya çıkacak.
Yani ahir zamanda Mehdi'nin geleceği tevatür beyinnesiyle sabit hadis-i şeriflerle ve cumhur-u ulemanın kitaplarında çok açık ve kesin bir şekilde yazmalarıyla bellidir. Bir kere Mehdi falan gelmeyecektir diyenler yanılıyorlar. Bunların görüşleri, bunların düşünceleri şaz düşüncelerdir.
Peygamber Efendimiz'in müjdesi var Hazreti Mehdi ile. Bize evet. Müjdelemiş ahir zamanda. Allah'a çok şükür bizler de şu an Hicri 1400 senesi.
Doğru.
Ahir zaman alametleri peşi sıra. Hepsi çıkmış, çoğu
doğru,
çıkmış
doğru. Durumda. Neredeyse küçük alametler dediğiniz gibi
evet.
Zuhur etmiş durumda yani, tamamı. Evet.
Yani böyle güzel, mübarek bir dönemde inşallah Hazreti Mehdi'yi hep birlikte zuhur etmesini bekliyoruz inşallah. İnşallah.
Şunu da sizden öğrenmek istiyorum. Bu İttihat-ı İslam'ın, üstadımızın günlük hayatında nasıl bir önemi ve ehemmiyeti vardı? Yani şimdi üstadımızla ilgili birçok şey anlatılıyor. İşte üstadımız şunu severdi, bunu yapardı ama... İttihat-ı İslam düşüncesi, fikri günün ne kadarında üstadımızın
şeyini? Bir misal vereceğim. Şimdi üstadın mektubatta Vehhabiler hakkında bir mektubu var. Yani onların bazı ifrat noktaları. Bir mektubatı neşrederken Said kardeş dedi, onu mektubata koymayın dedi. Neden? Dedi, şimdi İttihat-ı İslam zamanı. Aramızda bir efendim ayrılık, aykırılık olmasın. Ta ki İttihat-ı İslam'ı zararlayamayın. Ama dedi İttihat-ı İslam olduktan sonra alimler olursunlar, kendileri anlarsınlar dedi. Anladın mı? Bak bir şey yok. Maksat dedi doğrudan doğruya bütün Müslümanların doğrudan da o İttihat-ı İslam'a efendim girmeleri ve huvvet ve muhabbetle birbirine sarılmaları lazım. Ve Üstadetleri o şeyde diyor ki Hutbe-i Şamiye'de bu zamanda diyor İttihad-ı İslam farz-ı ayn'dir diyor. Herkes buna çalışması lazım. Yani Müslümanların birlik ve beraberliği. O vakit diyor İslam'ın bayrağı dünyanın dört bucağında dalgalanır ve muazzam bir kuvvet olur. Avrupa, Amerika dahi efendim o şeye o İslam'ın karşısında hiç çökmemiş bu. Sabahleyin çıktım. Efendim, Beycan Hazretleri elini öptüm. Baktım sıkıntılı. Ta kalktı sofaya kadar geldi, gelmezdi. Tekrar bir kucaklaştık, elini öptüm. Said kardeş dedi, sana son vasiyetim dedi. Son vasiyet deyince anlamalıydı. Hakikaten ondan sonra hiç görüşmedim. Dedi ki, hizmeti düşünmeyin dedi. Cenab-ı Hak bu hizmeti bizzat kendi kuvvet ve kudretiyle bütün dünyaya yayacak. Bunu ta bize 55 sene evvel söyledi. Bütün dünyaya yayacak. Sizin düşüneceğiniz şu dedi bakın. Uhuvvet, muhabbet, ittihat, tesanüt.
Maşallah. Said Özdemir abi bakın yani Üstad Hazretleri'nin uhuvvet, kardeşlik, tesanüt, dayanışma ve ittihat diyor. Yani birlik yani bunu vasiyet etti. Siz hizmeti düşünmeyin dedi diyor. Bakın burada çok büyük sır gizli. Cenab-ı Hak Allah kendi kuvvet ve kudretiyle İslam'ı dünyaya hakim edecek diyor. Yani Allah vaat etmiş İslam'ı dünyaya hakim olmasını Kur'an'da Allah'ın izniyle çok ayet var. Nur suresi 55. ayeti her zaman okuyoruz. Onun dışında da çok ayet var. Şimdi okuyacağım inşallah. Said Özdemir abinin söylediği ve üstadın son vasiyet diye kendisine ilettiği o. Cenab-ı Allah kendi kuvvet ve kudretiyle dünyayı İslam'a hakim edecek diyor. Bir kere Allah yapacak. Allah onu yapmış. Yani kaderde olmuş, bitmiş zaten. Biz onu göreceğiz. Yani zaman boyutuna bağlı olarak, yaratılmış varlıklı olarak biz o zamanı göreceğiz. Ama Allah katında o bitmiş durumda Allah'ın izniyle. Dünyada kıyamet de olmuş, cennet, cehennem de hepsi Allah katında bilinen, malum, yaratılmış olaylar. Dünyada İslam da dünyaya, İslam alakalı dünyaya hakim olmuş Allah'ın izniyle. Biz şimdi onu göreceğiz. O kaderi yaşıyoruz Allah'ın izniyle. Allah onu yapacak diyor Üstad Hazretleri. Siz onu düşünmeyin diyor. Siz diyor kardeşliğinizi arttırın, sevginizi, muhabbetinizi, dayanışmanızı arttırın ve birlik içinde olun diyor. Allah'ın izniyle Allah dünyayı İslam'a hakim edecek diyor inşallah. Bakın okuyorum Allah'ın izniyle. Şeytanları Allah'a sığınırım. Saf suresi 13. ayet. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer, nusret ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Bakın Allah'tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih. Bu bölüm 1981 Ebced'i Allah'ın izniyle. Tam Peygamber Efendimiz'in yani Hicri 1402 olarak Ebced çıkıyor. Tam Mehdi'nin inşallah göreve başlama tarihi olarak Peygamber Efendimiz'in bildirdiği tarih. Mehdi'nin etrafında 1400'de toplanacaklar diyor. Bediüzzaman Hazretleri de tam aynı tarihi veriyor. Ayetin ifadesi yakın bir fetih 1400. Mehdiyete bakan hep dünyanın, İslam'ın dünya hakimiyeti ayetlerin hep ebcedleri bu döneme bakması büyük bir işaret ve mucize demişti hocamız, her zaman okuyor. Bakın andolsun şeytanın Allah'ın, Enbiya suresi 105, andolsun biz zikirden sonra zeburda da şüphesiz arzı salih kulların varisi olacaktır diye yazdık. İslam'ın dünyaya hakim olacağını daha önceki kitaplarında da Cenab-ı Allah'ın bildirdiğini Kur'an bize bildiriyor. Zikirden sonra Zebur'da da. Yani Tevrat'ta ve Zebur'da Cenab-ı Allah hem Mehdi'den bahsediyor hem de İslam alakalı dünyaya hakim olacağından bahsediyor inşallah. Bakın Mücadele Suresi Allah yazmıştır şeytanın Allah'a sınırım. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Saf Suresi 8. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile. Yani kim ne yaparsa yapsın. İslam dünya hakim olacak diyor Cenab-ı Allah. 9. ayette de elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen olur. Elçilerini ahir zamana bak işari anlamda aldığımızda Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa hidayet ve hak din üzere. Hidayet, Mehdi, hidayet kelimesinden geliyor inşallah. Ve hak din üzere, İslam üzere gönderen olur. Öyle ki onu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile, yani kafirler de müşrikler de istemese de yapabilecekleri bir şey yok diyor Cenab-ı Allah. Allah dünyaya İslam'a hakim edeceğini söylüyor. Bakın bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Yani şu anda sayısal olarak, siyasal olarak, kültürel olarak İslam diğer dinlere üstün değil. Değil mi? Yani sayısal olarak da Müslümanların çoğunluğu sayısı Hristiyanların daha fazla. Teknolojik olarak, kültürel olarak, siyasi olarak, medeniyet anlamında üstünlük var mı? Yok. İslam, Orta Doğu ve İslam ülkelerini görüyoruz Allah'ın izniyle. Ama üstün kalacaktır diyor. Bakın vaat etmiş Cenab-ı Allah, bu olacak diyor. Yani İslam ahlakının dünya İslam'a hakim olacağını ve Ebced'i ayetin şu bölümünün öyle ki onu bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. 2021 Ebced'i. Yani bütün ayetler bu şekilde maşallah. Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz diyor Cenab-ı Allah. İbrahim suresi 14 ve 15'te. Nas suresi. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Ebced'i 2016. Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbine hamd ile tesbih et. Bölümün Ebced'i 2016. Daha çokça var. Yani Allah'ın izniyle Kur'an'da Cenab-ı Allah vaat etmiş. O vaat yaratılmış Allah'ın izniyle. Biz de onu göreceğiz inşallah.
İnşallah. Ve bunun haberlerini okumaya başladık değil mi hocam? İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini görmeye başladık inşallah. Evet, İngiltere'de, inşallah. Fransa'da, birçok Avrupa ülkesinde sürekli haberler çıkıyor. İnsanlar toplu bir şekilde kalabalık olarak birçok insan iman ediyor. Müslüman oluyor inşallah. Birçok yere kitaplar gidiyor. Kur'an gidiyor. Birçok ülkeye, Avrupa ülkesine, Amerika'ya. Ve çok sayıda insan İslam'a geliyor inşallah.
Dünyada büyük bir dine yöneliş gerçekleşiyor ve samimi anlamda dine yöneliş gerçekleşiyor dediğin gibi. Özellikle de bu konuda ilmi mücadele çok önemli. Yani insanlara o deccaliyetin getirmiş olduğu Allah'ın yarattığının delillerini görmeye engellemeye çalışan, insanın tesadüfen var olduğunu iddia eden felsefenin ezilmesi, ortadan kaldırılması çok önemli. Bunun için de bilimsel bir mücadele yapması gerekiyor. Değil mi? Sayın Adnan Oktay Hocamız bu konuda örnek, hazırlamış olduğu kitaplarla, düzenlemiş olduğu konferanslarla, internet siteleriyle, makaleleriyle zaten bunu gösteriyor. Deminden söyledim, İngiltere'de, Fransa'da olsun, pek çok Avrupa ülkesinde dine yöneliş olduğundan bahsettin.
Hemen göstereyim mi arz ediyorsan?
Tabii, çok güzel.
Bakın, İngiltere'de İslam'ın yükselişi. 10 yılda 100 bin İngiliz Müslüman oldu.
Maşallah.
Times.
Maşallah.
İslamiyet'i seçen İngilizlerin sayısı hızla artıyor. Bakın, Britanya'da İslam'a geçiş ikiye katlandı. Maşallah. Ve 2009'da İslam'ı seçenlerin 1/3'ünün kadın olduğunu söylüyor. Nitekim Tony Blair'in eski İngiliz başbakan, baldızı Laurent Booth ve yapımcı ve sunucu Christian Baker resimde görülenler. Barış aktivisti ve gazeteci Camilla Leyland ziyaret ettiği ülkelerde İslamiyet'ten etkilenmiş. Evet inşallah ve biraz önce okuduğumuz Nas suresi. İnşallah Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde ve insanların, şeytanlar Allah'a sınırım, ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Evet maşallah o devirdeyiz Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'ı inkar eden felsefeler dediğin gibi şu an dünya üzerinden kalkıyor. Yani aklen ve kalben kalkmış durumda çünkü delilleriyle yaratılışın ispatı ortada. Evet. Fosiller bunların delilleri. 350 milyon tane fosil var. Hepsi yaratılışın delili. Ve aynı zamanda genetik bilimi, biyokimya, biyomatematik, moleküler biyoloji her bilim dalında ki gelişmeler, mesela DNA'nın keşfi, DNA bir DNA sarmalında 3 milyar harf olduğu ve her harfin insan vücudunda bir şeyin yaratılmasının kodu olduğu anlaşıldı. Yani bir bilgi olduğu ve o bilgiyle yaratıldı. O projeyi yürüten de imana geldiğini açıkladı Profesör Francis Collins. Ve bilim ve teknoloji ilerledikçe Allah'ın varlığının delillerini çok daha derinlemesine görüp bütün delilleriyle bunu ispat edecek bir duruma geldi şu anda Müslümanlar Allah'ın izniyle. Ve çok güçlü bir şekilde Allah'ın varlığını anlatacak, delillerini ortaya koyacak durumda. O yüzden karşısındaki yalan fikirler, şimdiye kadar insanları kandırmış olan Darwinist, materyalist, ateist fikirlerin hepsi, ideolojinin hepsi çökmüş durumda. Çünkü hepsi batılın üzerine, yanlış bir şeyin üzerine bina edilmiş. Şimdi o tamamen fikren çökmüş durumda. Sadece dünya üzerinde kurduğu 150 yıldan beri bir hegemonyası var sosyal ve pratik olarak. Yani o kurumsal yapılanma şeklinde. Onların geri durması sadece bir zaman alıyor. Ama insanlar artık mesela Darwinizmin evrim teorisinin tamamen uydurma, bir aldatmacı olduğunu ve yanlış bir fikir olduğunu şu an anlamış durumda. Çünkü delilleriyle Allah'ın varlığını artık bu devirde bilimsel gelişmelerle de ortaya koyuyor Müslümanlar. O nedenle işte İngiltere'de ve dünyanın birçok yerinde de bu delilleri görenler Müslüman oluyorlar. Mesela o delillerden biri yaratılış atlası da dediğin gibi. Burada masamızda duruyor. Yaklaşık 7 kilo olan bir kitap bu. Ama kitabın içinde her sayfada delil var. Yaratılışı, Allah'ın varlığını ispat eden her sayfasında bir delil var. Bunu görünce insanlar, bir örnek olarak onu gösteriyoruz ve birçok örnek var tabii. Bunu görünce, Allah'ın izniyle bu delilleri görünce Allah'a olan imanları yerine geliyor olmayanların ve başka diğer dinde olanlar veyahut hiçbir dini kabul etmemiş insanların da İslam'ı seçtikleri günümüzde büyük bir artışla gözleniyor Allah'ın izniyle.
Evet, inşallah. Maşallah. Münafıklardan bahsetmiştik en başta. Yine münafıklar da bunun, değil mi, yobazlıkla bilimselliği reddetmeleri, bilime gerek olmadığı, ilmi mücadeleye gerek olmadığını söylüyorlar. Halbuki zaten insanları böyle imanı çağıran, değil mi, mesela oradaki ilmi mücadele olmuş oluyor. Gösterilen delillerle insanların kanaatleri daha da artıyor. Dolayısıyla buna zaten gerek var. Yani gerek yoktur, anlatılmasına bir lüzum yoktur gibi söz. Yine o münafıkların Müslümanmış gibi, o yobazların Müslümanmış gibi kendini göstererek insanları engellemeye çalışmaları. Ama net bir şekilde etkili olduğunu zaten hocamızın çalışmalarından çok bariz bir şekilde inşallah görüyoruz.
İnşallah.
Maşallah. İnşallah. Süremizin sonuna geldik sayın seyirciler. Yarım saat sonra inşallah hem A9 TV'den hem de Kahramanmaraş Aksu TV'den Adnoktar'la Gece Sohbetleri programını izleyebilirsiniz inşallah.